zamanda Risale-i Nur öyle bir mucize-i Kur'an-ı Yedir ki, bu içinde bulunduğumuz asrın bütün küfrünü mahkûr eylemiş. Risale-i Nur'un tarifi budur. Cenab-ı Hakk'ın öyle bir inayetidir ki, akli, mantıki, ilmi deliller muvaciyesinde ve İslam tarihinin 1300 senesi içerisinde cereyan etmeyen ve bu asla mahsus olan küfrün kalalarını zirzeler eden bir Kur'an-ı Risale'dir. Şimdi mesela İmam-ı Gazali'nin, İmam-ı Rabbani'nin, Abdülkadir Geylani'nin devrilerine gidelim. Bunlar İslamiyet'in kumandanıdırlar. Öyle büyük ki ücretini Cenab-ı Hak verecek onlara. Şu kadar ve bu kadar büyük diyemeyiz. Ama Cenab-ı Hakk'ın rahmeti henüz kesilmemiştir. Ben size bazı sualler sorsam. Mesela elektronik cihazlar, alfa, beta, gama şualar yahut bugünkü ilmin 20. asırda varmış olduğu merhale ile bugün bizim dünyamıza giren radyo, televizyon gibi aletler. Bunların hiçbirisi İmam-ı Gazali ve İmam-ı Rabbani'nin zamanında yoktu. Yok olduğundan dolayı İmam-ı Rabbani'nin kendisine tevhid dersini verdiği bir müminin imanına radyodan türküler gitmiyor idi. Televizyon programları ona takdim edilmiyor idi. Sinema afeti yok idi. Transatlantik gemiler yok idi. Amerika'yı kimse bilmiyordu. Antarktika'da yaşayanlar mı var bilmiyordu. İlim bugünküne nispeten 1000 defa geri idi. Ama zaman geçe geçe ve insan bahusuz maddi nüfus şeyle terakki ede ede öyle bir hale geldi ki adına materyalist dediğimiz yahut adına rasyonalizm dediğimiz felsefi düşünceler meydana geldi ki beşerin gündüzünü geceye kalbetmiş, huzurunu şekabete tahvil etmiş ve beşeriyeti cehenneme davet etmiş. Beşer adına güya zevk dediği bu gibi aldanmalar, bu gibi kanmalar ile ebediyet ülkelerinin zindanına doğru sevk edilip gitmektedir. Demek ki hadiseyi tahlil ederken sebeplere müracaat etmek zamanındayız. Binaenaleyh yaşadığımız devir ne? Yaşadığımız zamandaki ilim ne? Bu zamanda İslam'a karşı atfedilen, İslamiyet'e hakir görmek isteyen insanların güya o kaynaktan beslendikleri fikri küfrü ne? Kur'an-ı Azimüşşan diyor ki anne rahmindeki ceninin keyfiyetini ancak ben bilirim, başkaları bilemez. Fakat 20. yüzyılda Türk ilminde terakki eden bir tabip diyor ki röntgen şuai ile anne rahmindeki ceninin keyfiyetini ben de biliyorum demek. Kur'an'da beyan edilen o hakikati Allah'tan başkaları da biliyor diyor. Ve böyle bir sual İmam-ı Gazali'nin, İmam-ı Rabbani'nin zamanında olmadığı için siz İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani okusanız bu ve bugünkü ilimden bunun gibi binlerce fikri fikri geliyor ki cevaplarını bulamayacaksınız. Binaenaleyh yani şahısları bulundukları zaman itibariyle, bulundukları mekan itibariyle o noktada müdahale etmek mecburiyetindeyiz. Ama biz sebebi atamayız. Bize derler ki, efendim siz niye Risale-i Nur okuyorsunuz? Risale-i Nur okuduğumuzun değil, Risale-i Nur'un bizi okuttuğunun sebebi üzerinde düşünmek lazım. Ya öyle bizden görmeyeyim mi? Bugünkü materyalizm bütün şürekası ile, ister komünizm olsun, ister determinizm olsun, ister realizm olsun, ister şu izm, ister bu izm olsun. Materyalizm tesibeden beslenen öyle tehlikeler, afatlar var ki, maddeyi putlaştıran öyle bir zihniyet var ki, siz geçmiş zamanlarda bunu bulamazsınız. Adam zerreyi atomlarına kadar bölmüş, elektron, nötron, proton gibi hadiseler alemine cereyan eden ilahi nizamı gördüğünden dolayı o nizamı, esbabı Cenab-ı Hakk'ın yerine ikame ederek tabiat yaratıyor demiş, esbab yaratıyor demiş, her şey kendi kendine oluyor demiş. Halbuki şu esbab, şu tabiat ve şu kendi kendine olan şeyler ise Cenab-ı Hakk'ın kainatta cereyan eden ve Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatından gelen bazı kanuni emirlerdir. Sünnetullah'tır, adetullah'tır ki Kur'an'ın nurundan bir haber, bir behre olanlar bunu tabiat kanudur diye kesmettiler. Sebepler yaratıyor dediler. Çünkü ilim sebep ve netice münasebetiydi. Maneviyattan uzul edenler ve biraz önce 7. şuanın başında okuduğumuz gibi mütemadiyen maddede terakki edip maneviyatı tamamıyla ihmal edenler maddede boğuldular. Bazen en yüksek bir alime bazen bir damla su tam manasıyla bir mezar oldu. O bir damla suyun içerisinde kayboldu, boğuldu gitti. Binaenaleyh bu zamanın hastalıkları, bu zamandaki insan aklını dalalete davet eden esbab-ı alemi biz görmeyelim mi? Binaenaleyh öyle bir dersi Kur'an'a ihtiyacımız var ki, İslam'ın tarihinden bugüne kadar gelen bütün şüpheleri izhar etmekle beraber, bahusus içinde bulunduğumuz ve dünyayı bir memleket haline getiren ilim ve o kaynaktan gelen şaibeli şüpheli sualler, ve o ilmin inkişaf etmesi üzerine dünyadaki bütün adetlerin bir anda en mukaddes bir beldeye taşınması gibi bir neticedir. Mesela İmam-ı Gazali 1100 senelerinde yaşamış. Demek oluyor ki bundan 700-800 sene önce yaşamış bir insan. Amerika bilinmiyordu. Dünyayı 50 kısma bölünür ancak bir kısmı o zaman biliniyor. 50 kısım bilinmiyordu. Elbette bilinmeyen ülkelerden İmam-ı Gazali'nin zamanındaki, mesela bir zamanlar Şam'da bulunmuş. İmam-ı Gazali Şam'da iken Şamlı insanların imanına elbette dünyanın bilinmeyen 49 parselinden tehlikeler gelmiyordu. Ne Avrupa'nın adeti gidiyor, ne Amerika'nın adeti gidiyor, ne felsefi fikirleri gidiyor, ne o dünyaya şamil olan şu ve bu akideleri, ta Konfüçyanizmine, ta Budizmine, ta efendim şu izmine, bu izmine varan semavi yahut arazi dinler ve batıl dinlerin ahkamı gidiyor ve ehli imanın kafasına mikrop gibi saplanıyordu. Yoktu bu tehlikeler. Binaenaleyh zaman geçtikçe, beşer maddi terakkide inkişaf kaydettikçe, akılsızlığından dolayı Cenab-ı Hakk'ın kendilerine bir nimet olarak verdiği ilmi ve ilmi terakki neticesinde vasıl olduğu nur peşen merhaleleri menfi noktada nefsi emmarenin emrine musahareti, o zaman sinema gibi bir alet dünyanın bütün küfrünü bir müminin nazarına davet etti. Radyo gibi bir alet dünyanın bütün herzelerini türkü adı altında neşretti. Yahut televizyon gibi bir alet dünyanın emsali, enteresan ve bahusus cazibedar fitnenin cazibedar ahvalini neşretti, şerh etti ve bugünkü bir mümin radyo afetine, televizyon afetine mukabil kendisini müdafaa etmek gibi bir silahın içerisine de silaha rağmen müdafaya çekildi. Şimdi böylesi bir zamanda Risale-i Nur külliyatı cereyanın muhtemel olan ve bizi yıkması yine ihtimal dahilinde bulunan bütün hastalıklara mukabil Kur'an-ı Azimüşşan'ın bürhanlı, delilli, ispatlı ve bugünkü Avrupa aklı ve mantığı mübaşesinde bir Kur'an-ı rehber ve risaledir. Mesela İslam'ımızda kaziyeyi makbule denilen bir hüküm var. Bu demektir ki Gazali diyor ki, Rabbani diyor ki, Ceylani diyor ki, Hasan-ı Basri diyor ki, sahabiler diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam diyor ki gibi ta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar varan nurani şahsiyetlerin sözlerini delilsiz kabul etmektir. İmam-ı Rabbani mi demiş? El-Hak doğrudur. Şafii mi demiş? Alâsillâhal doğrudur. İmam-ı Azam mı demiş? Doğrudur. Yani İslamiyet'te ehli iman tarafından tasdik edilen ve böylece nur seçen makam sahibi olanların sözlerini delilsiz, zühansız, hüccetsiz bir surede kabul etmek ki İslamiyet'e buna kaziyeyi makbule tabir ediliyorlar. Ama şimdi bakıyorsunuz adam içinde bulunduğumuz öyle fırtınalara giriftar olmuş ki Kur'an-ı Azimüşşan'ı eline aldığı zaman ecnebinin kanununu kabul edebiliyor. Kur'an'ı müdafaa edeceksin dediği zaman, sizi muhatap etmiyorum kusura bakmayınız, bir içtimai bir hastalığımızı ortaya koymaya çalışıyorum. Sen bu Kur'an'ı müdafaa edeceksin dediği zaman, peki 3 aylık hapis var mı, bunun sonunda yok mu? Aziz kardeşim, bu Kur'an'ı müdafaa etmek için görmüyor musun sen ashab-ı kiramın ölüm ile pençeleşmesini, ehad diyen Bilal Habeşi gibi 100 bin ashab-ı kiramın bu Kur'an uğrunda toprağa dönmelerini? Binaenaleyh zaman dünya hayatının yaşanması devri değil. En küçük teferruatına kadar radyoda olsun, televizyonda olsun, arabada olsun, arabanın da üstelik radyosu olsun diye teferruata kadar zaruri ihtiyaç telafi eden bir insan böyle fırtınalar asrında mukaddes imanını müdafaa edebilmek için gayretin içerisine girmemiş, davet ettiğiniz zaman önüne çıkan iki ayrı bir hapishane, halbuki Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın medresesi olan o mahal o insanı Kur'an'a hizmet etmekten alıkoymuştu. Ha, bir hapishane mi vardı? Bir nefse maddi fedakarlık mı vardı? Yahut şöyle böyle denilmesi ihtimali mi vardı? Demek ki müştere müştere kıymet verdiler. Şu dini mübin uğruna başa gelecek hiç ayrı bir sıkıntıya tahammül edemediler ve edemediklerinden dolayı milyon insanlar bugün Avrupa'ya geldiler. Evet, dinimizi müdafaa etmekten kaçtık. Kazandık mı acaba? Şeriat-ı garra hür müdür acaba? İslamiyet'in bir hakkın tatbik edildiği bir memleket midir Türkiye acaba? Madem ki İslamiyet bir memleketin bir tamamıyla tasdik edilemiyor, öyleyse ehli iman vazifede değil midir acaba? Ama böyle bir vazifeye girdiğiniz zaman 163. madde gibi belki 1000 tane madde yakalayabilir. Ama imanın kutsiyetini anlayan ve imandaki dereceyi, lezzeti ruhani vasılı olan bir insan ebedi hakikatler uğruna mücadele etmekten çekinmez. Mesela ben kendi şahsım için konuşuyorum. Yahut Risale-i Nur külliyatından almış olduğum imani derslerime ait kalbi düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Şahsen beni 1000 kere öldürseler ben Kur'an'a hizmet etmekten geçmem. Ve bana bu nimeti veren Cenab-ı Hakk'a bu nimetin şükrünü eda etmekten de acizim. Ve ben bu imanı Risale-i Külliyatı'na okumuş olduğum derslerle kazanmışımdır. Ama benim gibi Avrupa'da belki 1000 tane Almanya'da üniversite okuyan talebeler vardır. Onların saçları sakallarını tefrik etmek mümkün değil. Kalplerinin nereye bağlı olduğunu görmek mümkün olsaydı Belki 1000 tanesinin kalbinden, belki 1 tanesinin Mekke'ye bağlı olduğunu zor gördünüz ama 20 tane kalbin Kremlin'e bağlı olduğunu, Pekin'e bağlı olduğunu teşhis etmekte siz de bize zahmet çekmeyecek idik. Demek vatan evladının kalbi kargaların gagaları ile tahrip edilir iken, mümin bir neslin kalbi camilerden sinemalara aktarılır iken, mümin ecdadımın mümin emanetini, Kur'an'ı, peygamberi, Cenab-ı Hakk'ın rızasına giden verasetini, veresesini tekessül eden bir neslin aklı, fikri, kalbi, bilmem adına ne tabir ettikleri hanelerde gezer iken, ehli iman Kur'an'ın talebesi olduğunu, peygamberin ümmeti olduğunu ve bu dünyaya o büyük emaneti yerine getirmek üzere gelmiş olduğunu unutmamalıyız. Öyleyse ben şimdi 20. yüzyıl fırtınalarının içerisinde dalaletin tağutlarıyla mücadele eden ve ilmi dalaletine karargah, ilmi inkişafatını vahdaniyeti ilahiyeye mukabil münkirane kullanabilen bir zihniyete karşı silah ile meşgulüm. Binaenaleyh böylesi bir zaman, böylesi bir mekan demek oluyor ki Risale-i Nur ile tebarüz eden hakikati anlayabilmek, dünyada cereyan eden içtimai hastalıklarımızı teşhis edebilmekle mümkündür. Binaenaleyh Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam tarafından vücudu haber verilen, Kur'an'da beyan edilen ahir zaman fırtınalarına, ahir zamanın hastalıklarına ve ilimden nes'et eden dalalete ve dünyayı bir şehir, bir memleket, bir köy haline getiren teknolojinin bütün fikri küfrüyü sanki bir menzile taşıması gibi her şeyden müminin imanına taşı sanki bir anda bin okun birden fırlatıldığı gibi acı tehlike mukabil ben İslamiyetimi müdafaa etmek mecburiyetindeyim. Ama böyle bir mecburiyet ehli imanı gayrete getirmek lazım gelirken imanın zaafa yüz tutmasından tahkiki değil tahkiki imanın bizde hüküm ferma olmasından dolayı ehli iman Kur'an'a hizmet etmeyi ya terk etmiş ya bana nedir demiş ya adam sende ne demiş binaenaleyh Müslüman ecdadımızın bugünkü evladının ne hale geldiğini hepimiz görüyoruz. Binaenaleyh yani üzerimize tertip eden vazifenin hududu o kadar büyük, ilahi emanet o kadar kıymetli, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak o kadar azim bir vazife ki elbette böyle bir hizmete çok tabiracağız. Binaenaleyh yani şahsi düşüncem yahut Risale-i Nur külliyatıyla almış olduğum dersi Kur'aniyen budur ki evet İslamiyetimizi böyle mahkum eden kanunların çıkmasını her mümin gibi bütün ruhu canımızda arzu ediyoruz. Elbette İslamiyetin bu alemde yani dünyada inkişaf etmesi her mümini en azından bahtiyar ve mesru ve memnun eden bir güzel hava, bir güzel cereyan, bir güzel tahakkuk ve tatbikattır vesaire vesaire. Ama olmadığı zaman dinimizi mahkum eden kanunlardan dolayı sineye yahut mağaraya yahut eve yahut köşe bucağı çekilip bana ne diyemeyiz? Yani Allah'ın izniyle dünyanın hatırı için dini bir kenara atamayız. Dünya yıkılsın fakat Cenab-ı Hakk'ın hatırı sağ olsun. Fakat böyle bir imanı bize Cenab-ı Hak bu Risale-i Külliyatı'yla vermiş. Onun için bütün Risale-i Nur kardeşlerimiz namına hakikaten çok istihar ediyoruz elhamdülillah. Onun için inşallah çıkacaktır. Yani o ve emsali maddeler ortadan izale edilecek ve ehli iman hiç olmazsa mevcut kanunlar muvacihisinde daha çok dinine hizmet edebilmek için daha rahat haklara evet, sahip olacaktır. Ama eğer böyle tahakkuk etmezse biz hizmetkarız. Kur'an'a ve İslam'a hizmet etmek hapishanelerden geçtiği müddetçe biz gireriz oraya. Ve oraya girmek meselesi bizi hizmetten alıkoyan şevkimizi söndüren bir hadisede değildir. Çünkü biz ala külal öleceğiz ve Allah'ın huzuruna gireceğiz. Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Mahkemeye gidip hakime karşı hukukumu müdafaa etmem çok kolaydır. Ama ben bu dünyada vazifemi ihmal edersem nasıl Allah'ın huzurunda hesap vereceğim? Ben şimdi ahireti düşünüyorum. Onun için dünya yıkılır. Ben zaten bir dakikalık izzeti ve imani bir hayatı, izzetsiz 1 milyon senelik dünya hayatıyla değişmiyorum. Onun için bir an yaşarım, biri öldürsünler. Hiç olmazsa dinim uğrunda ölürken şehit olurum. 1 milyon sene ibadet yapsam belki ben o mertebeye vasıl olamam. Onun için dinime hizmet etmeyi düşünüyorum. Ama fırtınalar olur, boralar olur, örf idareler olur, ihtilaller olur. Bizi de alır götürür. Başka ne gelirse gelsin. Araçlar ayın. Bu davada her şey kabulümüzdür diye böyle hizmet ediyoruz. Yani İslamiyet'teki şevkli çalışmamız bu. Ama bununla beraber daire-i esbabı hırat ediyoruz ki Risale-i'nin bu noktada bizi elhamdülillah tam şey yapmış. Şimdi bazı meseleleri anlatmakla beraber dersimize başlamadan yer yer şu anda hülasa ettiğim meselelerle tahrik eden bazı meseleler üzerinde de duracağız. Fakat Bedi abi söylediğimiz kusura bakmayın sığmınız düşün.
Güzel olsun. koyduk oraya kenarda.
Bir zaman Hazreti Ali 40 adamın huzurunda, 40 at adamın huzurunda yemek yenmez. Afiyetle yemek yenmez ki öyle.
Ali Bey.
Efendim.
Abi, Risale-i Nur'u okuyabilmemişsin. Bir adamın taksiri ne kadar olması lazım?
Size şunu anlatayım. Bediüzzaman Hazretleri Barla'ya nefyedilmişti. Çünkü Kur'an-ı Azim'in sınavlarını değil, çünkü bütün alemi İslam Bediüzzaman Hazretleri'ni tanıyor. Bu itibarla Bediüzzaman Hazretleri'nin hadi bakalım demesiyle meydana gelecek hakim bir kuvvetin tesir sahasını düşününce en kolay çareyi Bediüzzaman'ı nefyetmekte buldular. Bediüzzaman Hazretleri Barla'ya nefyedilmiştir. Barla'ya nefyedildiği zaman ilk talebeleri Bediüzzaman Hazretleri'nin Barla'lı insanlarıdır, of kahramanlarıdır. Kimisi marangozdur, kimisi çiftçidir. Hatta okumayı yazmayı, Risale-i Nur'u okuyabilmek için öğrenenler vardır. Ve o zamana gidersek ki bu 1925 senelerine taalluk eder. Ve Barla'nın, Sav'ın bütün kadınları, bütün çocukları, hakikaten kadınları, çocukları, yaşları ne olursa olsun, 8 yaşından itibaren bütün Barla'lı, Sav'lı olanlar, el yazılarla Risale-i Nur'u yazmışlar, çoğaltmışlar ve o zaman Risale-i Nur'a onlar müstahar olmuşlardır. Onun için Risale-i Nur bir tefsirdir. Şu veya bu mektebi okumak, şu veya bu mektebin talebesi olmak değil. Mesela alırsınız, okursunuz, Cenab-ı Hak ne kadar nasip etmişse.
Şöyle bir durum var ya.
O kadar istifade eder.
Yalnız sizin diyemiyor. Öyle geniş manalara giriyor ki insan kalkarası neredeyse almıyor. Yani o bakımdan söyledim ben.
Evet, şimdi Risale-i Nur şöyle bir. Muhatap sadece ehli iman yahut mesela şu mektebin talebeleri değildir. Hani bazı kitaplar telif edilirken ortaokul okunur, lise okunur yahut medresenin şu seviyesinde bu seviyesinde okunur diye. Bazı kitaplar, bazı mektepler yaşı şu ve bu seviyede olunanlar esas kabul edilerek yazılır. Risale-i Nur külliyatı ise Kur'an-ı Azimüşşan'ın öyle bir tefsiridir ki yeryüzündeki bütün tağuti küfrü fikre rağmen Kur'an-ı Azimüşşan'ın netice veren bir hakikati müdafaa ediyor. Şimdi böyle olunca seni de tatmin edecek, onu da tatmin edecek, alimi de tatmin edecek, amiyi de tatmin edecek, şartlıyı da tatmin edecek, karlıyı da tatmin edecektir. Mesela ben üniversitede edebiyat okumuşum. Edebiyat fakültesinde Türk dili ve edebiyatını tetkik ederken bir cümle ile ben tahtiye kalkmıştım. Bugün kim tahtiye kalkacak dedi hoca. Cümlenin faili nedir, fiili nedir, mef'ulü nedir, şusu nedir, busu nedir dedi, ben kalkmak istiyorum. O bir kitabı vardı, daima oradan bir cümle yazdırıyor. Ve iki saat o cümlenin üzerinde duruyordu. Dedim ki ben yapacağım cümleyi ben tespit etmişim. Eğer benim tespit ettiğim cümleyi kabul ederseniz ben tahtaya kalkarım, yoksa kalkmam. Nedir dedi senin tespit ettiğin cümle? Saadeti ebediye esasatını ve saadeti uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz, dil gibi hediyeyi, rahmaniyeyi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Nedir dedi bu? Dedim bu Risale-i külliyatındaki mümin olan bir insanın yanmış hatasından dolayı başına gelen bir hasarattir. Yaz bakalım dedi şunu tahtiye. Tahtiye yazdık onu. Kendisi Saadet'in Buluç idi. Şimdi Eser Üniversitesi'nin Türkiye Enstitüsü'nde profesör. Ben gelirken öyleydi. Eğer Türkiye adet etmemiş ise. İki saat bu cümlenin üzerinde durduk. Ondan sonra dedi ki şimdi siz Türk dil ve edebiyatının en güzel bir misalini dedi tahtada temaşa ediyorsunuz. Binaya öyleyse dedim ben hemen edebiyatı seven arkadaşlarımıza, bilhassa Osmanlıca dediğimiz klasik Türk dilini seven arkadaşlarımıza o dilin en güzel misali olan Risale-i Nur külliyatını tavsiye edebilir miyiz? Edebiliriz dedi. Şimdi düşününüz ki bir profesör Türk dilinin en güzel misalini Risale-i Nur külliyatında buluyor ve talebelerine tavsiye ediyor. Allah. Ama mesela sen onun kadar Türk dilini bilmiyorsun, ben de bilmiyorum onun kadar. Onun için mesela o insan nasıl ki dil noktasında Risale-i Nur'da böyle bir deha görüyor. Mesela bir arkadaşımız vardı, kendisi fen tahsili yapıyordu, miras meselesi münasebetiyle 20-31. sözde Bediüzzaman Hazretleri'nin ibraz etmiş olduğu bir matematik misali vardı. Hani bu asır madde asrı, adam her şeyi ya metreyle ölçecek, ya kilogramla ölçecek, ya termometreyle ölçecek, ya barometreyle ölçecek, adamın gözü maneviyata kör. Binaenaleyh biz adamın elindeki terazileri uç surete kendisine takdim edeceğiz ki maddeden manayı da görebilecek bir göze sahip olabilmiş ona. Bir de uzak marifetullah da madde aleminde misaller getirebilmiş ve madde aslında maddenin revaçta bulunduğu bir zamanda maddeden manaya giden yolları Kur'an-ı Azimüşşan'dan gelen yani Nur-u Kur'an, Nur-u Muhammed'in Nur-u İlahi ile ispat edebilmiştir elhamdülillah. Şimdi o kardeşimiz o üniversitedeyken o Miraç meselesi münasebetiyle matematiğe giren sahada Bediüzzaman Hazretleri'nin ibraz etmiş olduğu o misalin mahiyetini profesöre anlattığı zaman bu ışınların bir anda nihayetsiz mesafeyi kat eden ışınların sahasına giren yüksek bir problemdir. Henüz ilim bu meseleyle iştigal etmemiştir diyor. Birkaç sene sonra dünyanın barış mükafatını ilimde kazanan adam 31. sözdeki o ilmi meseleyi keşfeden adamdır. Şimdi düşününüz ki Risale-i Nur beşerin matematik ilminde ulaşamadığı merhaledeki matematik bir düşünceyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın miracına misal olarak kullanabiliyor ve davasını onun üzerine bina ediyor. Mesela bir arkadaşımız vardı, kendisi jeofizik okuyor. Toprağın altına inmiş, kablocalar, ılıcalar, artezyenler, efendim kraterler, arzın teşekkülü vesaire vesaire. Ona dedim ki, siz jeofizik ilmi okuyorsunuz. Ne kadardır bu jeofizik ilminin tarihçisi? Diyelim ki 100 sene. Diyelim ki 200 sene. Gitmez 200 seneden öbür tarafa. Hatta jeofizik 100 seneden öbür tarafa da gitmez. Ama en uzak bir ihtimalle 200 sene diyelim. Kendisi jeofizik okuyor. Dünyanın ilk teşekkülü hakkında bana bahsedebilir misiniz? Neden teşekkül etmiş? Nasıl teşekkül etmiş? Unutmayınız ki siz jeofizik okuyorsunuz. Jeofizik matematik ilmidir. Matematik ilmi meseleleri matematiki rakamlar ile ortaya koyan bir ilimdir. Siz bana jeofizik ilminin ortaya koyduğu teorilere, kanunlara göre arzın ilk teşekkülü hakkında malumat veriniz. Sonra ben sizin vermediğiniz malumatları ümit ederim ki tamamlayacağım. O bir şeyler anlatır. Sonra ona arzın ilk teşekkülü hakkında Bediüzzaman Hazretleri'nin İşaret-i Hicaz tefsirinden yahut sözlerden bazı izahlarını ona verdim ve onu beraber okuduk. Onu okuduğumuz zaman dehşet içerisinde kaldı. Hakikaten Kur'an-ı Azimüşşan'ın arzın ilk teşekkülüne ve bu mükevvenat aleminin yaratılışı münasebetiyle cereyan eden ilmi ilahinin yahut halakiyetin vücuduna ait olan tefsiri matematik rakamı kabul edebileceği öyle bir seviyede ispatlanmış ki jeofizik okuyan arkadaşım o hakikati görünce ben buna dedi inanmam. Dedim sen buna inanmaya mecbursun eğer okuduğun jeofizik ilmine imanın varsa. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Azimüşşan ile bize haber verdiği bu ulvi hakikat 1400 sene önce beşeriyete emanet edilmiş. 100 seneden sonra olmuş olsaydı belki bir alimin sözüdür diyebilirdi ama git 1400 sene öncesine asr-ı saadete ve şu jeofiziğin mevzu olan bu kabil ilimlerle kimlerin meşgul olduğunu göreceksin ki bu sahada meşgul olanları bir kenara atınız. Arzın teşekkülüne ait kanaat sahibi bu insanoğlunun mantığında yer bulmamış olan bir fikirdi. Fakat insanoğlunun düşünemediklerini, göremediklerini, bilemediklerini nazar âme külli olan Kur'an-ı Azimüşşan görmüş. Çünkü her yeri ve her şeyini gören, bilen ve görüp bildiğinden dolayı istediği gibi icat eden, istediği gibi yaratan Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Binaenaleyh Kur'an ile jeofizik arasında İsrat-ı Ricaz'daki ve sözlerdeki o ayeti Kur'aniye ve o ayeti Kur'aniye tefsir eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifine göre meseleyi alıp ortaya koyduğumuz zaman o arkadaş namaza başlamıştı. Şimdi düşününüz ki bir yanda jeofizik efendim mütehassısını, bir yanda insanoğlunun matematikte ona ulaşamadığı merhaledeki ufuk problemi ve edebiyattaki Türk dilinin bütün hususiyetlerini muhtevi olan güzel bir ifade, ilmi belagat ve ilmi maani içerisinde neşredilen bir tefsir Kur'an ile karşı karşıyayız. Ben hepsini anlamadığım gibi siz de hepsini anlayamayacaksınız. Ama ben birçok şeyi anladığım gibi siz de birçok şeyi anlayacaksınız. Onun için ne nisbeti anlasak o nisbeti kârdır diyoruz. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan'ı bir tamamıyla anlamak, manalarını zevk edebilmek zaten bir insana tam nasip olmuş. O insan da aleyhissalatü vesselam'dır. Ondan sonraki gelen ümmetin ister ashab olsun, ister müştehid olsun, ister şu ve ister bu ilmi ne olursa olsun Kur'an'ı bir dereceye kadar anlamışlar. Hepsini anlayamamışlar. Kimisi zahiri anlamış, batını anlayamamış. Kimisi batını anlamış fakat işari anlayamamış. Yahut anlamış, bir derece anlamış. Hepsini anlayamamış. Ama bununla beraber مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ وَلَا يُدْرَكُ كُلُّهُ hadisi şerifine itibaren bir şeyin hepsini anlayamıyor isek de hepsini terk etmeyiz. Hani bizleri de zararı neresinden dönseniz kârıdır diye ne nispeti anlasak o nispete kârdır diye okuyoruz ve elhamdülillah böylesi bir fırtınalar altında İslam'a hizmet lezzet ve zevkiyle çalışıyoruz. Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Elhamdülillah Cenab-ı Hak'ın nimet çoktur. Çalışanlara verir. Onun için yani ne kadar okusak o kadar kâr. Hatta Bediüzzaman Hazretleri diyor. Mesela biraz önceki ders yaptığımız Haşr Risalesi. Belki diyor ben bu Risale'yi 100 defa okumuşum. Fakat şimdi okuduğum zaman sanki ilk defa okumuşum gibi lezzet alıyorum. Demek her okumada, çünkü haşir alemi bitmez tükenmez bir alem, o alemden gelen lezzetler de bitmez tükenmez. Demek her seferinde ayrı, başka, kim bilir nice lezzetleri, zevk ediyor, telezzüz ediyor ki bir talebesine böyle ders vermiş ve kitapları da öyle geçmiştir. Onun için yani bir mesele var, Bediüzzaman Hazretleri meselesini daima ispat etmiş ve eser ayeti celilelerin sonlarında yer alan efele yakilin efele takilun gibi cümleyi Kur'aniyeden anlaşıldığı üzere Cenab-ı Hak bu muazzam Kur'an-ı Ekber'indeki Kur'an-ı Kerim'deki 6666 ayeti celilelerin hakikatını aklımıza da tespit ettirmiş. Onun için efele yakilun efele takilun efele yetefekkerun gibi diyor. Ayetlerle meselelerini akla havale ediyor. Bugünkü fen ilmi ise aklın bir meyvesidir. Cenab-ı Hak insanın aklına öyle kabiliyet vermiş ki kainatı bir laboratuvar yaratan Cenab-ı Hak insana demiş ki senin aklın kainatın en ince meselelerini rastat edebilir, görebilir ve onlardan istifade edersin ve neticede kainatın en güzel bir tasnifi olabilirsin demiş. Bu itibarla insanın aklı kainat kitabı kebirine girmiş ve artık kainatı tetkik ediyor. Bugünkü ilim o tetkikatın neticesidir. Binaenaleyh, bugünkü ilim ise bu noktayı nazardan aklın bir meyvesidir ki daima delil ve bürhan üzerine müesseftir. Elbette inşa edilen bir bina, icat edilen böyle bir alet yahut imal edilen bir fabrika, hulasa fabrikada, tezgahta dokunan bir mensucat, böyle selleme hüsselam bir düşüncenin neticesi değil, en uzak ve en yakın bütün ihtimaller hesaba katılarak iktisat içerisinde icra edilen bir faaliyettir. Madem ki şu tarihten anlaşıldığı gibi bir meselenin tam tenezzülü ona temas eden en uzak ve en yakın bütün ihtimalleri bilmese oluyor. Mesela bir yolda giden insan, bir işe teşebbüs eden insan, bir fabrika inşa etmek isteyen insan, bir bina kurmak isteyen insan evvela düşünüyor. İhtiyaçlarımı en kolay, en kısa ve en ucuza nasıl temin edebilirim? Eğer bu müessese bir fabrika ise istihsal ettiğim malları, mesela arabaları hangi ülkelere, hangi fiyata ve nasıl satabilirim? Zira adam bunu bir kast ve bir düşünceye göre yapıyor. Şimdi adam en uzaktan en yakına kadar bütün ihtimalleri nazarı itibara alacak. Şimdi bu alem zerreden güneşe kadar, yeryüzünden gökyüzüne kadar, ta ezelden ebede kadar, kuzey kutbundan güney kutba kadar, bütün bu alem Cenab-ı Hakk'ın mülküdür. Mümin diyor ki elhamdülillah Rabbil alemin, yani bu büyük mülkün sahibine mahsustur hamdü senalar. Şimdi elbette mevzu elektronlar olan bir alimin alem tabirinden hissesi, elbette mektebe medrese gitmemiş amir olan bir insanın alemler tabirinden kazanmış olduğu marifete müsavi olmayacak. Elbette gökyüzünü yeryüzünü tetkik eden bir alimin alem hakkındaki malumatı elbette amir bir insanın alem hakkındaki malumatını hakim bırakacaktır. Size bir misal vereyim. Alem nedir desek amiyane bir insan bakacak diyecek ki bu güneşin, bu yıldızların, bu bulutların yani gözünün gördüğü bir muhit nazarı ele alarak belki alemin burası olduğunu hesaba katacaktır. Halbuki 20. yüzyılda adına elektronik teleskop dediğimiz bir alet yapılmış ki onun da bakan bir insanın gördüğü mesafe hakkında size şöyle açıklayıcı bir malumat takdim edeyim. Güneşin ışığı bir saniyede 300 bin kilometre kat etmektedir. Şimdi siz 300 bin kilometreyi Hekimoğlu İsmail'in Yeni Asya'da çıkan bir makalesinde ifade ettiği gibi 60 ile çarpacak olursanız varacağınız mesafe güneş ışığının bir dakikada yolu olur. Bir saniyede 300 bin kilometre alıyor. Onu 60 ile çarparsanız bir dakikadaki süratini bulursunuz. Onu 60 ile çarparsanız bir saatteki süratini bulursunuz. Onu 24 ile çarparsanız bir gündeki süratini bulursunuz, onu 365 ile çarparsanız bir senedeki süratini bulursunuz. Bir saniyede 300 bin kilometre ve siz hesap ediniz bir senede ne kadar yol kat etmektedir. Halbuki bizim elektronik teleskop 500 milyon ışık senesinin vasıl olabildiği öyle uzak bir merhaleyi görüyor ki Türkiye'den buraya kadar, buradan da Türkiye'ye kadar 1 milyon defa rakamları yazsanız o muhit noktayı gene tarif edemez. Bu kainat o kadar büyük ki, bugünkü elektronik teleskop, yani aklımızın, hayalimizin gidemeyeceği kadar olan uzak bir mesafeyi o elektronik teleskop gözümüzün önüne getirebiliyor ve biz o sayede şu gözümüzün gördüğü alemden milyarların ifade edemeyeceği kadar daha büyük bir alemi temaşa edebiliyoruz. Halbuki şu alem 10 sene öncesinde bilinmiyordu. Demek olur ki ilim inkişaf ettikçe bu kainatın sahibinin ilmi de inkişaf ediyor bizim noktayı nazarımızda. Çünkü bu alemlerin Rabbi madem Allah Azze ve Celle'dir, elbette bu binayı ben yaptım diyen bir insan bu kainatı da Allah yapmıştır diyecek. Ve elbette bu kainat kendi binasından ne kadar büyük ise Allah'ın dahi kendisinin kudretinden o kadar büyük bir kudrete sahip olduğunu fehm edecek, idrak edecektir. Halbuki elektronik teleskop bu dünyanın alemi şehadetin bir cüz'i unsurunu insan aklını hayretler içinde bırakacak derecede gözümüzün önüne getirir ve bu dünyanın büyüklüğü hakkında aklımızın ihata edemeyeceği kadar yüksek bir rakamı aklımızın gözünün önüne vaz ederse, şimdi siz düşününüz ki bu kadar büyük alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin bu büyük alemini Kur'an-ı Kerim ders veriyor ve biz alemlerin Rabbi unvanı ile Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyoruz. Şimdi elbette elektronik teleskop ile bu alemleri temaşa eden bir insan elhamdülillah Rabbil Alemin dediği zaman Cenab-ı Hakk'a bu alemlerden bir haber olan âmi bir insana nazaran elbette daha cami bir hamdü sena, daha güzel bir ubudiyette efendim tesbihatta bulunur. Bunun için ikra bismi rabbikellezî halak diye ilk ayet-i celile gelmiştir. Oku diyor. Şimdi ilim ilme kuvvet yürü. Binaenaleyh bugünün Müslümanı elektronik teleskop ile dünkü Müslümandan kainatın büyüklüğü hakkında daha fazla malumat sahibidir. Unutmayınız ki İbn Sina İslami sahada bir filozof idi, bir hakim idi, bir mantıkçı idi. Bediüzzaman Hazretleri İbn Sina'nın zekasından bahsederken der ki şu Avrupa'nın 200 tane felsefecisi terazinin bir kefesine konsa da İbn Sina diğer kefesine konsa İbn Sina yine ağır basacaktır. Zira İbn Sina bu kadar zekiydi. Ve bu kadar zeki olan İbn Sina doktor iken mikrobu kabul etmemişti. Düşünün bir yandaki zekasına, karihasının düsatine, felsefi noktadaki ihatasına bakınız, doktor olmasına bakınız ve mikrobun vücudunu kabul etmeyen İbn Sina'ya dikkat ediniz. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki İbn Sina'yı noksan bırakan zamanın noksaniyetiydi. Çünkü İbn Sina İbn-i Zaman'dır. Onu nakıs ve noksan bırakan zamanın noksaniyetiydi. Zira 30 bin defa büyütüldüğü zaman gözümüzle görebileceğimiz bir mikrop var. Neymiş adı? Virüs. Yok ki mikroskop nasıl 30 bin defa büyüyecek? Sen diyeceksin ki İbn Sina'nın zamanındaki insanlara şu su temizdir dediğimiz zaman o suyun her damlasında 2 milyon mikrop vardır. Her bir mikrobun gözü de var, kulağı da var, burnu da var, midesi de var, hayatının günleri de muayyendir. Ve bir damla suyun içinde 200 bin tane böyle mikrop olursa o su temizdir. Anla ki bak kim kabul eder bunu? Deli diye aleme ilan ederler. Çünkü bir damla suyun içerisinde 200 bin mikrobun bulunduğunu gören bir göz, onu ölçen bir alet mikroskop, onun vücudunu tahlil eden bir tabavet ilmi teessüs etmemiş. Ama bugün o mikroptan 30 bin defa daha küçük olan maddenin vücuduna girmişler. Mesela bir atomu dünya kadar büyük kabul ediniz, dünya kadar büyük olan atomu zerrelerine bölmüşler. Ve atom bombasını hakim bırakacak bombaları o tahavülat neticesinde icat edebilmişlerdi. Şimdi Kur'an bunu da bize ders veriyor. Binaenaleyh ilim durmadığına, bahusus maddeye olan nüfus gittikçe terakki ettiğine nazaran, terakki eden maddi ilimler, Kur'an-ı Azimüşşan'ın da o nispete büyük olduğunu bize veriyor. Çünkü bu ilimlerin de üstadı, bu ilimlerin de kitabı, bu ilimlerin de orada tedris edildiği mektep, İslam'ın medresesidir, kitabı da Kur'an-ı Kerim'dir. Binaenaleyh ilimler gittikçe inkişaf edince biz o inkişaf eden ilimler muvacesinde Kur'an'a bakacağız. Nasıl ki mikroskop ile mikroba bakıyoruz, havanın derecesini anlamak için termometreye bakıyoruz. Şu teneffüs ettiğimiz havanın ne derece nem oranı vardır, onu anlayabilmek için barometreye bakıyoruz. Yahut uzak mesafeleri daha yakinen görebilmek için radardan, efendim teleskoptan, ta elektronik teleskopa kadar müteaddit aletlere bakıyoruz ve medeni inkişaflar, medeni imalat, maddenin mahiyetini anlayabilmekte bize
bir kabiliyet veriyor. Binaenaleyh Cenab-ı Hakk'ın elektrik gibi bir mahluku, keza bakır gibi bir mahluku üzerinde yıldırım süratiyle seyahat eder. Sen o nurdan istifade etmek suretiyle geceni tendir eder, nura gündüze tahvil edersin. Nasıl ki ondan istifade ediyoruz, öyle de madem ki bütün bu ilimler Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakikatini şerh ediyor, tefsir ediyordu ve öyleyse bütün bu ilimlerin noktayı nazarından Kur'an-ı Azimüşşan'a rastlat etmek lazım. Halbuki bundan 300 sene öncesine gittiğimiz zaman ne teleskobu, ne radarı, ne mikroskobu yoktu. Yerin altındaki cereyan eden hadiseleri tarasut eden artezyen yahut o artezyeni netice veren sondaj aletleri, binaenaleyh 4000-5000 metreye kadar inebilen arkeolojik araştırmalar yoktu. Keza helyum ışınlarının mahiyeti yahut alfa, beta, gama şualarına netice veren fizik ilmi, ya o ışınların bünyesindeki acı tahavülatı tetkik eden şimdi dediğimiz kimya ilmine netice veren fünun yok idi ki ışınların maddenin üzerindeki tesis sahası bilinmiş oldu. Ama bugün 300 sene önceki insanların en alimlerinin bilmediği meseleleri şimdi bizim Yakup, şimdi bizim bu küçük Mehmet fevkalade bilebiliyor. Onların olmaz dediği şeyi şimdi biz Mehmet oyuncak olarak evin avlusunda oynayabiliyor. Binaenaleyh zaman geçtikçe, ilim terakki ettikçe insanın düşüncesi, duygusu, kalbi, fikriyatı ve o nispete en ince ve girif meseleleri anlayabilmesi inkişaf ediyor. Şimdi Risale-i Nur bu kadar inkişaf eden ilimlerin vardıkları nihai merhaleleri, nihai meseleleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın hakikatı bir rastlat aleti olarak, mesela bir elektronik teleskop olarak talebesinin gözüne veriyor ve siz o sayede ta zerrenin içerisine girebiliyor ve hakim olan Cenab-ı Hakk'ın abesiyetsiz icraatını, adil olan Cenab-ı Hakk'ın adaletli tevziatını, rahim olan Cenab-ı Hakk'ın o maddenin bünyesindeki cereyan eden tahavvülatıyla bizim için hazırlamış olduğu gaybi ittiharatını görebiliyor ve zerreler aleminde aklınızla seyahat ederek o zerreden Cenab-ı Hakk'ın vacib bir vücudu olduğuna, vahid-i ehad olduğuna deliller bulabiliyorsunuz ki Risale-i Nur külliyatının müteaddit yerlerinde buna tarif eden dersler var ki Bediüzzaman Hazretleri bunu icmali olarak ve fi külli şeyin tevillü ala ennen vahid düsturu içerisinde hülasa ediyor ve dersini takdir ediyor. Ama biz geçmiş günlere, geçmiş zamanlara gittiğimiz zaman karşılaşamıyoruz. Mesela karşımıza fizik okumuş bir adam çıkıyor. Diyor ki, güneş ışığının maddeye olan nüfuzu müteaddit değildir. Mesela ağaçların mutfağı yapraklarıdır ki, güneş ışığından gelen şua ağaçların yaprağındaki klorofilli maddelerle birleşmek suretiyle elmaya, yani bu ağacın bütün hayatına lazım olan erzak oradan sevk edilebiliyor. Şimdi botanik ilmi tahsil eden bir insanın güneş ışığının mahlukat üzerindeki tesirini görmüş ve bu tesiri alıyor ve diyor ki, sen bu elmayı Cenab-ı Hakk'a izaf ediyorsun değil mi? Evet. Bak ben sana anlatayım. Yerden ağaç emiyor, güneşin ışığından istifade ediyor, klorofilli maddeleri güneş ışığı acip bir özümleme ve adına şu veya bu şekilde ilmi tabiratlar kullandığımız bir özümleme denilen bir ameliyadan sonra yapraklara sevk edilebiliyor. Adam sebeplere bağlı kalmış. Müsebbibül esbab olan Cenab-ı Hakk'ı göremeyince Cenab-ı Hakk'ın hakim icraatını, ilmin ona çok kıymet verdiği sebeplere taksim etmiş, sebep yarattı demiştir. Binaenaleyh bugünkü ilmin merhalelerini vahdaniyet noktayı nazarından telakki edebilmek, işte Risale-i Nur'un hakim ve amir olmasının bir esrarı da buradan neş'et edebiliyor. Halbuki 300 sene önce ne klorofilli bitkilerin özümlemeleri hakkında fenni malumat var, ne güneşin dünyanın ilk teşekkülüne taalluk eden bir malumat var. Çünkü yok ki jeofizik, yok ki jeoloji, yok ki astronomi, yok ki kozmografya bugünkü kadar bir malumatımız olabile. İlim ilme kuvvet verdiğine, İlim, ilim havuzundan beslendiğine, Kur'an'da bütün ilimlerin netice verdiğine göre elbette inkişaf eden ilim ile beşerin Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetine giden delilleri anlayabilmesi daha kavi oluyor. Bu itibarla Risale-i Nur, evet materyalist adamların ellerindeki silahlarını kendi kalalarını tahrip edecek bir atom bombası gibi kullanabilmiş ve onların maddeye olan nüfuzunu marifetullah'a tahvil etmek suretiyle kendi silahlarıyla kendisini öldürerek o adamları cehennemin gayyasına mahkum edebilmiş ve Risale-i Nur davasını ispat edebilmiştir. Mesela ben bakıyorum, üniversitelerimiz Risale-i Nur'a medrese oldu. Düşünüyorum, ne için okunuyor? Ben üniversiteden gelmiş bir talebeyim. Ve 16 bin tane talebenin orada okuduğu edebiyat fakültesine bakıyorum. Yani sözümü yanlış anlamayınız. Çünkü hayatımda en mukaddes bir mevhum imandır. Çünkü en büyük bir hakikat imandır. Elbette kalbinde iman olan bir insan o iman ile öyle bir kıymet kazanabilir ki zaten müminlerin mabeyninde değişmeyen bir ölçü imandan gelen bir uhuvvettir. Yani beni bir mümin kardeşime inşallah düşman edemezler. Çünkü ona cidden düşman olmam imanın kıymetini bilmememden neşet edebiliyor. İmanın kıymetini bilen bir insan hakikaten kalpten cevheri olarak mümine adalet besleyemez. Çünkü kendisi kötü olsa bile kalbindeki iman iyidir. Mahaza aramızdaki münasebet imana göredir. İmanı varsa kardeşimizdir, ebediyen kardeşimizdir. İmanı yoksa cehenneme layıktır, aramızda herhangi bir münasebet yoktur. Bu itibarla sözlerimin yanlış anlaşılmaması için Risale-i Nur'un Uhuvvet gibi risalelerin huvayesinde şu hükmü size söyleyeceğim. Ben 16 bin talebenin orada okuduğu Edebiyat Fakültesi'nin 4 sene odalarında gezdim. 16 bin tane o insanlara İslam'ın hakikatini anlatan bir insan gelmemiştir. Niçin gelmemiş? Yasak değil. Sinemacısı da gelmiş, tiyatrocusu da gelmiş, komünist de gelmiş, masonu da gelmiş, farmasonu da gelmiş. Avrupa'daki ahlaksızlıklar en güzel tatbikatını İstanbul Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültesi'nde bulmuştur. Binaenaleyh biz, ben 3 tane tabancayı buraya soktuğum halde Allah'ın dinini onlara anlatmak üzere kürsüye çıkıyordum. Arkadaşlarımız çıkmayabilirler. Bu başka ama Risale-i Nur Edebiyat Fakültesi'ni fethetmiş. Komünistlerin bildirine bakarsanız, dünyada ilerici olan edebiyat fakültelerine rağmen İstanbul Edebiyat Fakültesi gericidir, şeriatçıdır diyorlar. Çünkü Risale-i Nur'un talebelerinin o mektepte ikame ettikleri bir hakikat dersi talebelerin gönlünü kalbini de fethetmiş. Şeriat fakültesi komünistlere dedirtmiştir. Binaenaleyh yani meseleleri tahlil etmek yani böyle taassubi değil, tarafkirane değil, ya daha önceden muhakemesiz surette kabul edilmiş bir fikir değil. Fakat neden, niçin, nasıl gibi Kur'ani bir muhakemeye göre esbab-ı alem muvacesinde hakikati bünyesine kadar inebilmek. Eğer ben Risale-i Külliyat'ını anlamamış olsaydım, İmam-ı Gazali'nin kıymetini bilemezdim. Abdülkadir Geylani'nin kıymetini bilemezdim. Mesela Hazreti Ali, İmam-ı Ali radıyallahu anh evliyanın başıdır. Ben onları bilemezdim. Çünkü görüyorum ki imanın kıymetini bilmeyen adamlar, önümüzde 124 bin peygamber bizi bu dünyanın bütün tehlikelerine, mehlikelerine rağmen Cenab-ı Hakk'ın huzuruna götürürlerken adına Kur'an, İncil, Tevrat, Zebur dediğimiz suhufları, kitapları ile zamanındaki ehli imanı Cenab-ı Hakk'ın huzuruna ebedi hayata davet ederlerken imanın kıymetini bilmeyen arkadaşlarımıza Peygamberler Aleyhisselam'ın yerleri, gökleri titreten, ihtizaza getiren bu kadar gür Davud'u sadaları kafi gelmemiş gibi gidiyorlar, Marksist oluyorlar, komünist oluyorlar, anarşist oluyorlar. Yahut dinde laubaliliğe girerek mahalli iman olan kalplerini Ebu Cehil ve Ebu Cehilimsi insanların muhabbetleriyle dolduruyorlar. Mesela ben düşünüyorum küçüklüğümde, köyümde ne kadar türkü ezberlemişim. Ne diye bana türkü öğretenler Kur'an'dan bir ayet ezberletmemişler. Demek benim köyümdeki insanlar gafil imişler ki 50 çeşit türküyü öğrenip ve düğünlerde bana türkü çağırtırırlarken oğlum bir de Kur'an oku dememişler. Düşününüz ki imanda ne hale gelmişiz. Onu bitki gibi büyümüş sokaklar elbette sinemacı adamlara mezra olur. Elbette kahveler dolup dolup boşanırken çoğu zaman camiler garip olur. Belki bir safla namaz kılarsınız. Ne için? Kitaplar kütüphanelerde var. Gidiniz İstanbul Kütüphanesi'ne, Süleymanı Kütüphanesi'ne ve kütüphaneci benim sorduğum gibi siz de sorunuz. Deyiniz ki bu kütüphanede kaç tane kitap vardır? 96 bin tane el yazması kitap vardır diyeceğim. Kur'an harfleriyle yazılan o kitapları kimlerin okuduğunu da sorunuz. Süleymanı Kütüphanesi'nin müdürü diyecek ki önce ecnebilerin müsteşrikleri okuyorlar. Sonra Edebiyat Fakültesi'nde Arap Farsileri, Edebiyat Fakültesi, Kütüphanecilik, Yeni Çağ Tarihi okuyan talebeler var ki onlar ödev hazırlamak mecburiyetinde kalıyorlar. O fakültenin talebeleri de Kur'an hattını bildiklerinden dolayı ecnebi müsteşriklerinden sonra onlar burada kitap okuyorlar. Bununla beraber ben size bir ay içerisinde buraya gelip kitap okuyanların isimlerini sıralayabilirim. Düşününüz ki ecdadın gözünün nurunu dökerek kalemine de 96 bin tane kitap kütüphanede. Kim niye okumuyorlar? Yani binaenaleyh hadiseleri tahlil ettiğimiz zaman kimlerden, hangi cepheden ve nasıl hilelerle efendim mahkum olduğumuzu nazar itibar aldığımız zaman düşünüyoruz. Size birkaç misal vereyim. Ben Kepler'i çok beğeniyordum. Bakıyordum ki dünyanın, güneşin, ayın, gökyüzündeki yıldızların arasında hayali seyahat yapmış ve bulduğu bazı nizami ifadeleri kitabında tesbih etmiş. Barakallah diyordum ve içimde öğretmen okulda talebeydim 5. sınıfta. Sonra Kepler'in bu çalışmaları beni bu sahada biraz gayrete getirdi. Sonra baktım ki Avrupa'da 1500 senelerinde yaşamış olan Galile isimli bir adam
dünyanın hareket halinde bulunduğunu söylüyor. Bir türlü düşünüyordum ki yahu bu Kepler, bu Galile hakikaten Avrupa büyük insanların yaşadığı bir memlekettir. Böyle düşünüyordum. Sonra 5. sınıfta gökyüzündeki cereyan eden adına büyük çekim kanunu dediğimiz İslami ilimlerde cazibe-i umumiye dediğimiz kanunu tetkik ederken gördüm ki Newton isimli bir İngiliz alimi gökyüzündeki yıldızların aralarındaki münasebeti tesis etmiş ve 15 sene önce okuduğum o kitapta hatırımda kaldığı kadarıyla o büyük çekim kanununu şöyle tarif etmiş. Gökyüzündeki kütleler birbirlerini ağırlıklarının çarpımıyla doğru orantılı, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı ve bir katsayıyla da doğru orantılı olarak çekerler. Newton'u ne kadar çok sevmişim ki Newton'un büyük çekim kanununu ezberlemişim. Aradan 15 sene geçtiği halde unutmamışım o ezberi. Bakıyorum İtalya'dan çıkanlar, Galileler, Kepler'ler, İngiltere'deki efendim Newton'lar ve ben seyahat ediyordum. Christophe Colomb'un hayatını ciddi surette tetkik ettim. Bugün 3 saat Christophe Colomb'un Amerika'yı keşfi hakkında size konferans verebilirim. Çünkü onların ilimdeki bu keşfiyatı bana o kadar cazip gelmiş ki ben günlerce coğrafya kütüphanesine hayatımı vakfettiğimi biliyorum. Ta ki Christophe Colomb'un Amerika keşfiyatı hakkında daha başka şeyler öğrenemez miyim? Çünkü talim ve terbiyenin hazırlamış olduğu kitaplar bana bu adamları takdim etmiş ve o adamların kitaplarında vaz ettikleri kaideler benim nazarımı Avrupa'ya çevirmiş ve ben artık Avrupa'da büyük insan arıyordum. Kepler'i buldum, Galile'yi buldum, Christophe Colomb'u buldum, Newton'u buldum ve memleket memleket olarak isim ezberliyordum. Vaktaki bir gün İslamiyet'i yakini bir surette tetkik etmek imkanına sahip olunca tetkik ettim, gördüm ki dünyanın yuvarlak oluşu en güzel tarifini Kur'an ile kazanmıştır. Namazımızda istikbali kıble farzdır. Namazdaki kıblenin farz oluşunun sebebi dünyanın yuvarlak oluşuna bağlıdır. Gördüm ki İmam-ı Şafii gibi, İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Hanefi gibi, İmam-ı İbni Ahmet Hanbel gibi istikbali kıble farzdır diyen müçtehidini izam dünyanın yuvarlak olduğunu biliyorlar ve bildiklerinden dolayı istikbali kıbleyi farz olarak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ve Kur'an'dan gelen işari, beşari derse itibaren kitaplarında bahsediyorlar. Siz elbette gitseniz İbni Hacer'e, elbette gitseniz kitabı Yuvaki'de, elbette gitseniz İmam-ı Azam'ın Fıkhul Ekber'ine, yahut gitseniz İbni Muvatta'ya elbette bahsettiğim hadiseleri göreceksiniz. O zaman durduğum ve düşündüğüm ve kendi kendime dedim ki, ne diye Kur'an'ın haber verdiği, Hazreti Peygamber'in şerh ettiği, İmam-ı Şafii gibi müştehidi izamın dahi eserlerinde farzdır diye kabul ettiği ve hükümlerini dünyanın yuvarlak oluşu üzerine bina ettiği bu ulvi hakikati bizim talim ve terbiye dairesinin alakadar adamları görmemişler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan 700 sene gelmiş olan Galile'yi dünyaya yuvarlaktır diye bana takdim eden talim ve terbiyenin adamları o Galile'den 7 asır önce gelen Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın El Ardu Aleyhisselatü Vel Hud gibi hadisi şerifiyle Eşşemsü tecrülü müstegarın leha ile ahirihi yahut belgamele gattarnahu menazili hatta adikel urcunil kadim gibi Risale-i Nur 25. sözünde mesela izah edilen ulvi hakikatleri bana arz ederek sen Galile'yi değil, Galile'den 7 asır önce gelen ve Galile'nin buldum dediği hakikati Kur'an'ın ayetiyle onu tefsir eden ahadisine ve vesile haber veren Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam ve o şemsten nurunu kazanan bu dinin çok yıldızları vardı. Onları öğren. Sonra tetkik ettim. Elime Bediüzzaman Hazretleri'nin Muhakemat isimli kitabı geçti. Orada gördüm ki İmam-ı Şafii, İmam-ı Gazali, Sadı Taftizani, Seyyid-i Zürcani, İbrahim Hakkı, Hüseyin-i Cisri ve nihayet Bediüzzaman Hazretleri'ne gelene kadar ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra muayyen devrelerde yaşamış olan insanlar şu meseleleri öyle izah etmişler ki o zaman ne Galile dünyadadır, ne Kepler dünyadadır, ne Newton dünyadadır, ne de Christophe Colomb dünyadadır. Binaenaleyh onlardan 500, 600, bazen 700, bazen 800 sene önce icat eden meseleleri talim ve terbiyenin kitabı bana öğretmemiş. Mesela modern kimyanın babası Lavoisier demişler. Ve nihayet İngiliz olan Lavoisier'e modern kimyanın babası olmak sıfatıyla bir hediye takdim etmek istemişler. Kendisine hediye takdim edilirken kabul etmemiş Lavoisier. Demiş hem oksijeni hem azotu benden 8 asır önce bulan bir İslam alimi vardır Er-İdris. Gerçi o ahirete gitmiştir. Fakat onun bu hizmetine kendisinden belek 10 asır sonra olsun siz bana vereceğiniz bu hatırayı El İdris'e havale ediniz. Modern kimyanın babası ben değilim, odur demişti.
bana Lavoisier'i öğreten milli eğitimin kitapları. Ne diye El İdris'i öğretmediler? Şu misallerimi çoğalt çıkartabilirim. Binaenaleyh, öyle bir zamanda bulunabiliyoruz ki nazarımız ecnebileri çevirilirken Risale-i Nur külliyatı İslami hakikatleri öyle hulasa etmiş ve Kur'an-ı Azimüşşan'ın 1400 senelik izahını gidip efendim hem Gazali'den hem Geylani'den hem Vahabani'den hem ehli imanın büyüklerinin eserlerinden bir hulasa olarak ve içinde bulunduğumuz gürültü hanenin gürültülerini akim bırakabilecek ve ilim kaynağından beslenen öyle bir orijinal ve öyle bir üslup içerisinde ders vermiş ki mesela benim mektep arkadaşlarım Risale-i Nur külliyatının sayfeleri arasında seyahat ettikleri zaman bizzati ilim namına ve ecnebi çıkışlı olan hakikatların Kur'an menşeli olduğunu görmüşler ve İslam'a hizmet etmeyi gaye hayat edinmişlerdi. Hulasa şu sohbetimle demek istiyorum ki Risale-i Nur hakikaten orijinal, hakikaten müstesna bir Kur'an tefsiridir. Ve hakikaten içinde bulunduğumuz dünyanın bütün ilmi terakkileri muvaciyesinde ve o ilmi merhalelerin kanunlarını, kaidelerini, nizamlarını, teorilerini vahdaniyet yahut nübüvvet gibi akaidi imaniye noktasında ispat olarak kullanabilen ve dünyayı ve küreyi top gibi eline alarak Kur'an-ı Azimüşşan'ın nuru ile o ilimlere de nur vererek onu da hayatlandıran bir tefsiri Kur'aniyedir. Ve bu zamanda nükseden binlerce hastalıklar var ki geçmiş zamanlarda bir tanesi de yoktur. Mesela geçmiş zamanlara gidersek bir şehirde efendim ahlak-ı umumiye vardır. Ahkam-ı Rabbani tatbik edilmektedir. Hakim Kur'an'ı müeyyideler, Kur'an'ı esaslara göre hükmetmektedir. Sınırda askeri nöbetini tutmaktadır. Ve şeriat bütün hatalara rağmen yine mükemmele yakın bir külliyet içerisinde tatbik sahası bulabilmektedir. Ama öyle bir dünyadayız ki eskiden 90 tane nasih varsa bugün bir tane de bulmak mümkün değildir. Eskiden ahlak-ı umumiye mer'iyeti iken bugünkü ecnebi adetleri memleketimizde har vurup harman savurmaktadır. Eskiden sinema, tiyatro gibi emsali medeniyet ile beraber zuhur eden hastalıklar ve hadiseler katliyen yok iken bugün dünyanın bütün hadiselerini menfi noktada memleketimize davet eden medeniyetin harikaları gibi açık böyle neşriyatıyla ehli iman gerek gazeteler, gerek dergiler, gerek kitaplar, gerek makine aksamı ile zuhur eden neşriyat noktasında yüz binler tehlikelere girişar olmuştur ki geçmiş zamanda bu gibi tehlikeler de yoktu. Öyleyse Risale-i Nur külliyatının kıymet kazanmasının bir sebebi de ahir zamanın fitnesi, fitnenin dehşeti, dehşetin vahşeti ve bu kadar dehşeti, vahşeti tehlikelere mukabil onu biiznillahü teala akın bırakabilen bir Kur'an tefsiri olmak gibi nurfeşen şu ayetidir. Biz bu itibarla Risale-i Nur külliyatını okuyoruz. Ve Risale-i Nur külliyatını okuduğumuzdan dolayı dinimizin müstesna kahramanlarını anlamaya ve onları dindeki yerleriyle görebilmeye ve onları elhamdülillah tanıyabilmeye ve onları aleme ilan edebilmeye Cenab-ı Hak bir kabiliyet ihsan ediyor. Ama ben görüyorum ki böyle bir külliyattan ve tahkiki iman şuurundan nasipsiz olan adamların hali çok acıdır. Bilirsiniz Köln'e yakın Reich diye bir şehir vardır. Orada gittik, üniversite talebeleriyle karşılaştık. Birisi dedi ki efendim Risale-i Nur külliyatı fevkalade bir eser değil. Bediüzzaman Hazretleri de büyük bir insan değil. Aramızda uzun bir konuşma cereyan etti. Sonra bilahire kendileriyle görüştüğüm zaman kendilerine 100 tane insan ismi sordum. Dedim ki ashab 140 binin üzerindedirler. Bir rivayette Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber veda haccına iştirak eden sahabilerin sayısı 140 binin üzerindedirler. Siz bana 5 tanesinin ismini söyleyebilir misiniz? Cevap yok. Peygamber aleyhissalatü vesselamı görmemekle beraber ashabı görenlere ne denir biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Tabi'inler denilir. 5 tane tabi'in ismi söyleyebilir misiniz? Yoktur. Siz İmam-ı Azam'ın tabi'in olduğunu biliyor musunuz? Mezhebiniz Hanefi midir, Şafii midir? Ve İmam-ı Azam kimdir tanıyabiliyor musunuz? Cevap yoktur. Müçtehidin kimdir, muhakkikin kimdir, evliyaullah kimdir, ehli keşfel zevk kimdir, kurbu ilahide, kurbu huzuru Rabbaniye dahil olanlar kimlerdir? Ehli evrar kimdir, ehli eşrar kimdir? Yüzü bulabilen müteaddit sualler sordum. Anlaşılıyor ki sizin İslami kültürünüz yoktur. Öyleyse İslami kaynaktan beslenen bazı esasat üzerinde duralım. Mesela sizin edebiyat tahsiliniz var mıdır? Tarihi sever misiniz? Birkaç gün önce 10-15 sayfalık bir yazıyı Almanca olarak okuduğum zaman gördüm ki Almanlar İstanbul'u fethiyle sürekli katiyede alakadardırlar. Bu münasebete kendilerine İstanbul'u fethine tarif eden 10-15 kadar sual sordum. Kimdir Fatih'in ordu kumandanları? Kimdir Fatih'in harp şurasındaki kumandanlar? Kimdir Fatih'in Sahnis Keman isimli medresesinde vazife görenler, kimdir Ali Kuşçular, kimdir Akşemseddinler, kimdir Molla Güranidir, kimdir Mahmut Paşalar, İshak Paşalar, Sarucalar vesaireler vesaireler. Baktım ki onların tarihi malumatları da yoktur. Nihayet yüze yaklaşan sualden sonra dedim, en son sualimi size soracağım. Şimdi bu sualime lütfen cevap veriniz. Kimdir Türkan Şoray, kimdir Ayhan Işık? Baktım bu sualimi hepsi bildi. Dedim eğer sizin bilginizi hakem tayin etse, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahabileri ki İslamiyet'in birinci safını teşkil eden ümmetin en büyük ordusudurlar. Onları siz küçük göreceksiniz ve Ayhan Işık'ı büyük göreceksiniz, öyle mi? Binaenaleyh. Şimdi düşününüz. Ashab-ı Cüzini, Müştehid'in izamı tanımayanlar Ayhan Işık'ı, Türkan Şoray'ı tanıyabilmişler ve Türkan Şoray'ı, Ayhan Işık'ı adım adım takip edebilenler Ashab-ı Kiram'a kadar giden bir silsileyi öğrenememişlerdi. Ne diye Maarif Mektebi bunu öğretmemiş? Ve bugünkü onları bu kabil meseleleri icbar eden sebepler nelerdir? Yani biz hayatı içtimaiyi bildiğimiz zaman, bu zamanın hastalıklarını bildiğimiz zaman, bu zamanki ilmi merhaleleri bildiğimiz zaman, bu zamanın fen ve felsefesini bildiğimiz zaman, ilmin inkişafı üzerine dünyada cereyan eden hadiseleri bildiğimiz zaman, dünyayı bilmiş olmamıza rağmen geçmiş zamanları da bilip bugünkü 20. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında, 19. yüzyıl ile 18. yüzyıl arasında ne gibi farklılıklar, ne gibi münasebetler vardır bunu da bilebildiğimiz zaman, o zaman Risale-i Nur külliyatının kazanmış olduğu kıymeti daha yakinen görebiliyoruz. Mesela Türkiye'nin hangi vilayetine giderseniz gidiniz, Medrese-i Nuriye'lerle karşılaşacaksınız. Erzurum Üniversitesi'nde bulunan camide geçen gün izine dönen bir kardeşimizin 151 tane asistanın hususen Risale-i Nur dersi toplanmak üzere camide bir araya geldiklerini söyledi. Peki 151 tane asistan Risale-i Nur'u okuyup ders almak üzere camide meydana geliyorlar. Acaba 151 tane asistanı camide Risale-i Nur'un hakikatini öğrenmek üzere davet eden cazibe nedir yani? Ne diye Risale-i Nur çekmiş? Mesela büyük eserler size sıralayayım mesela. Mevlana Celaleddin Rumi'nin mektubatı vardır. Hadikatül Hakaiki vardır. Emsal-i hadiseler. Yahut mesela ikisinin ismi birbirine benzediğinden dolayı Tefsir-i Celal'in diye anılan eserler vardır. Çok kitaplar vardır. Ne diye 151 tane asistan Risale-i Nur külliyatını okumak üzere bir araya gelebiliyorlar. Ankara'da 36 tane medrese, İstanbul'da 70 tane medrese, Adana'da 4 tane medrese ve ta köylere varana kadar Türkiye'yi Medrese-i Nuriye ile tezyin edebiliyorlar. Ve Ömer Nasuh Bilmen Hoca'ya sorulduğu gibi ne diye Ömer Nasuh Bilmen Hoca'nın tefsirini okumak üzere böyle bir medrese ihdas etmiyorlar? Hadise İslam'ın yüksek istemesinde cereyan etmiştir. Ömer Nasuh Bilmen Hoca'ya sormuşlar. Siz müfessirsiniz, ehli hakikatsiniz. Binaenaleyh bizim sualimize en güzel cevabı siz verirsiniz. Sualimiz de budur. Biz görüyoruz ki bugün Türkiye'nin her yerinde Risale-i Külliyat'ın okuyan talebeler vardır. Medrese-i Nuriye ihdas etmişlerdir. Vaka bu kitabı okuduklarından dolayı mahkeme verilmişler ama mahkeme verilmeleri onların bu kitabı okumalarına mani olmamış. Mahkeme aksine tam zıtına Risale-i Külliyat'ını ilan eden bir ilanname olmuştur. Şimdi Risale-i Külliyat için bu kadar medreseler ihdas edilirken ben şahsen suali soran talebeniz olarak söylüyorum ki sizin ciltlerle mevcut bulunan kitaplarınızı okumak üzere bir medrese ihdas edilmemiştir. Acaba ne diye sizin ders okunuyor? Mesela Ömer Nasuh Bilmen Hazretleri'nin bahusuz büyük İslam ilmali hakikaten çok fevkalade bir eserdir. Ve müthiş bir istifadeye medar olmuş bir eserdir. Allah ebeden razı olsun. Ne diye okunuyor? Ömer Nasuh Bilmen demiş bu sualin cevabı basittir. Risale-i Nur külliyatı Bediüzzaman Hazretleri'nin eseridir ve Bediüzzaman Hazretleri'nin kulağına üfleyen vardı. Bizimki kesbidir. Eğer bizim de kulağımıza üfleyen olsalardı bizimki de cumhurun kabulüne mabeste olurdu. Yani bir ağaç meyvesini verse aramızda münakaşa kalmaz. Mesela siz hiç portakal ağacı görmemiş iseniz bizim bahçeye gittiğiniz zaman bu hangi portakalın ağacıdır desek siz tereddüt içinde kalırsınız. Turunçta olur, limonda olur, yafada olur, efendim çeşit portakallar var. Ama meyvesini gördükten sonra daha şüpheniz kalmaz ki ekşi limondur de çıkarsınız. Çünkü meyve ekşi limondur. Mahazı bugün Türkiye, Risale-i Nur bu böyle açık bir istibdat mutlak içerisinde mahkum edilmek istenirken ve Risale-i Nur'un ilk talebeleri idam edilmek üzere mahkeme sevk edilmiş iken 20 senelik bir zaman içerisinde Türkiye Medrese-i Nuriye'ye tahvil edilmiş. Acaba bu kadar inkişaf etmesinin sebebi nedir? Medrese-i Nuriye'nin kurulmasının sebebi nedir? Biz üniversitede arkadaşlarımıza ilan ediyor. Bazen 6. amfide ki Edebiyat Fakültesi'nin büyük bir ders salonu sanılıyor. bazen 500 kişi de aşan üniversiteli talebe arkadaşlarımıza Risale-i Nur'un dersini yatıyordu ki bugün bu medresenin sayısı 70'in üzerine çıkmıştı. Yani Risale-i Nur'dan beslenenler Türkiye Medresi Nuriye'ye getirmek gibi bir hizmetle bir meyve vermişti. Bir vücut var, bir meyve var, bir cemaat var. Adına Medresi Nuriye dediğimiz Risale-i Nur okumak üzere ihdas edilen binalar var. Acaba bu ne diye ihdas edilmiş? Bu cumhurun makbulü olmasındaki esrar nedir, esbab nedir, sebepler nedir? Bunları tahlil ettiğimiz, tetkik ettiğimiz zaman elbette hakikati hem Risale-i Nur'da hem Bediüzzaman Hazretleri'nin manevi şahsiyetini aramak gerektir. Binaenaleyh Bediüzzaman Hazretleri'nin kim olduğunu, nasıl bir füyuzat-ı ilahiye nail bulunduğunu ve Risale-i Nur külliyatının tehlif edilişinde rahmet-i ilahiyenin nasıl sudur ettiğini, bizzati Risale-i Nur külliyatının tehlifinde ve bu hizmete istihdam edilenlere baktığımız zaman anlıyoruz. Yani hem Bediüzzaman Hazretleri sahip olduğu marifeti ilahiyesiyle binaenaleyh Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur külliyatıyla ortaya koymuş olduğu bu Kur'an tefsiri, Kur'an'ı ilimleri ihata etmekteki böyle ahsen ve ekmen olan nasibi itibariyle ve bahusuz bu zamanın hastalıklarına ihtiyaç zamanında bir deva bir çare olması gibi noktayı nazardan Risale-i Nur hakikaten çok büyük nimete mazhar olmuş ki o büyük nimetinden dolayı da büyük bir kütlenin nazar dikkatini çekmiş ve Risale-i Nur külliyatını okuyanlar sair kitapları da okuyabilmişler, onu da tetkik edebilmişlerdi. Ama Risale-i Nur külliyatını okuyamayanlar yahut İslami imanı tahkici bir surete ele alamayanlar da hakikaten cazip bir faaliyet göremiyoruz. Zira üniversite hadiselerini ve bugün affedilmek istenilen komünistlerle aramıza geçen hadiseleri size hulasa etmiş olsaydım, size çok mühanlar, çok deliller ibraz edebilmiş olurdum. Ama benim anlattıklarım noksandır, kafi gelmiyor. Çünkü 6000 sayfayı bulan ve 130 adet olan Risale-i Nur külliyatını tarif etmek benim haddim değil. Vaka Risale-i Nur külliyatı üzerinde çok makbul insanlar ve bir zaman Hazretleri'nden bizzatihi Risale-i Nur dersini aldıkları halde Risale-i Nur külliyatı hakkında izahata bulunanlar aynı acziyeti hissetmişler ve Risale-i Nur külliyatının mahiyet hakkında cami bir tarifi ancak Risale-i Nur külliyatını okumak suretiyle elde edebilirsiniz demişlerdi. Bu itibarla bir kase su denize muvazene ve mikyas olamayacağı gibi böyle nakit ve sönük tabirat Risale-i Nur gibi bir Kur'an denizine kafi bir tarif olmuyor. Bu itibara bizzati onu okuduğumuz zaman, onun sahifeleri arasında seyahat ettiğimiz zaman ve nasıl bir Kur'an tefsiri olduğunu bizzati müşahede ettiğimiz zaman daha yakın bir surete görebiliyoruz. Mesela ben üniversitede Arapça, Farsça ve Edebiyat okumuş bir talebeyim. Fakat 4 senelik üniversite hayatım ve 3 sene yaklaşan Almanya'daki Risale-i Nur'la İslamiyet'e olan hizmetimizde 50 bin çeşit fikirli adamlarla karşılaşmışız. Fakat Cenab-ı Hak beni mahcup etmemiş. Şu hizmeti Kur'an ile Kur'an'ın imanı hakikatlerini muhatabım olan o adama anlatırken yahu keşke başka kitapta okusaydım dememişim. Demek oluyor ki Risale-i Nur benim ihtiyacımı temin etmiş ve ben onlara karşı mahcup kalmamışım. Ve Cenab-ı Hak nice insanların Risale-i Nur külliyatıyla müşerref olmasını temin etmiştir. Binaenaleyh ama Risale-i Nur külliyatında ifade edildiği gibi o kitaplar tarifin tevkindedirler. Bununla beraber o kitaplar hakkında Risale-i Nur külliyatından size bir bahsi Kutbi bu tarihçi hayata geçmiş bir makaledir ki buradan okuyalım ta ki bu meseleye dair daha cami bir izah olacaktır. Burada bir bahis var. Onu size kısaca okuyor. Az bir bahistir. Bediüzzaman kimdir? Her asır başında hadisçe, hadisi nebeviye göre geleceği tefsir edilen dinin yüksek hadimleri emri dinde müftedi değil müttebidirler. Yani yol tavazzuh etmiş. Ashabın gittiği yol, sonra tabiilerin gittiği yol, sonra tabi-i tabiilerin gittiği yol, sonra müfessir-i izamı gittiği yol. Yani üstünlü bir yolda gidiyoruz. Binaenaleyh hadiste tevşir edilen o büyük insanlar müttebi değil, kendilerinden önce gelenlerin arkasında giden müttebilerdir. Onlara tabi olmuşlardır. Yani kendilerinden ve yeniden bir şey ihdas etmezler, yeni ahkam getirmezler. Çünkü ahkamı ilahiye tavazzuh etmiş, ahkamı ilahiye taaddüt etmiştir. Belirlidir, muayyendir. Esasat ve ahkamı diniyeye ve sünneti Muhammediyeye aleyhissalatü vesselam harfiyen ittiba yoluyla dini takvim ve tahkim ve dinin hakikat ve asliyetini izhar ve ona karıştırılmak istenen ebatını red ve iptal ve dine baki tecavüzleri red ve imhar ve evamiri Rabbani'yi ikame ve ahkam-ı ilahiyenin şerafet ve ulviyetini izhar ve ilan ederler. Evet, her zamanda İslamiyet'e itirazlar bulunacak, İslamiyet münkirler olacak, insanlar şu ve bu pınarlardan içtikçe, içtikleri esas kabul edip İslam'ın tatlı suyuna itiraz edecekler. Binaenaleyh, hadisçe tefşir edilen o şahsiyetler ise bütün itirazlara, bütün tahacümlere, ehl-i davetin müteaddi tecavüzatına rağmen ahkam-ı ilahiyeyi aslını, ezasını, zarafetini, şerafetini, vakideki kıymetini tadil etmeksizin, tahyir etmeksizin, esasatı rencide etmeksizin müdafaa edecekler. Ahkam-ı ilahiyeyi müdafaa edecekler, tefsir edecekler, tabir edecekler, izah edecekler. Fakat müttebidirler, daha önce vaz edilen esasata göre. Ancak tavrı esasiyi, esasi tavrı bozmadan ve ruhu asli, dinin asli ruhunu rencide etmeden yeni izah tarzlarıyla, zamanın fehmine uygun yeni ikna usulleriyle ve yeni tevcihat ve tafsilat ile ifa-i vazife ederler. Mesela bir misal arz edeceğim. Risale-i Nur külliyatında uzun uzun izah edilmiş. Şöyle, mesela bir zaman marifetullah'ta terakki edenler la meşhude illahu, la mevcude illahu demişler. Yani tam bir marifet, safi bir ubudiyet, kalbi bir mutmain hasır olabilsin diye dünyanın gıllı gıyışından mağaralara çekilmişler. Yemeğini de, içmesini de, çoluğunu da, çocuğunu da, bağını da, bahçesini de, her şeyini Cenab-ı Hak hesabına unutmuşlar. Ve la mevcuda illahu, la meşhuda illahu demişler. Yani her şeyi Cenab-ı Hakk'ın marifeti için terk etmişler. Cenab-ı Hakk'ı her şeyi unutarak tam bir marifet-i Rabbaniye ile nazarı itibara almışlar, nazarı mütalaya almışlar. Fakat bugünkü insanlara la meşhude illahu cadde-i kübra olamaz. Mark o kadar kıymetli, evhane o kadar kıymetli, radyo televizyon o kadar kıymetli, dünya hayatını yaşamak o kadar kıymetli, en güzel kumaşlardan, arca kumaşlarından, en pahalı diken terlilere, en şaşalı diktirmek o kadar kıymetli, dünya meta öyle bir kıymetlidir ki, sen desen ki aziz arkadaş, şu dünya malını terk et bir kenara, unut bunları, la meşhude illahu desen, onun maddeye olan bağlılığı o kadar sağlam, öyle böyle zincirler, öyle çelik halatlarla bağlanmış ki maddeyi unutmaz ve maddeye olan bağlılığından dolayı Allah'ı unutur. Mahsisler böyledirler. Maddeye kıymet verenler, maddeden ayrılamadıklarından dolayı Allah'tan ayrılmışlar ve adına materyalizm dediğimiz felsefe böyle cereyan etmiştir. Ama bu materyalist felsefenin arkasına giden hepsi Çinliler değil, Japonlar değil. Türkiye'de milyonlarca materyalist felsefe bağlı insanlar bulabilirsiniz. Demek onlar maneviyet hesabına, marifetullah, muhabbetullah ve lezzet-i ruhani hesabına dünyanın zevkini terk ederlerken, bunlar dünyanın zevkini esas kabul ederek marifetullah'ı terk etmişlerdir. Şimdi, la mevcude illahu, la meşhude illahu diyen insanların zamanında bulunmayan bir hastalık, şimdi dünyanın her devletinde hüküm sarma olan acip, kanser gibi bir hastalığı, verem gibi bir illettir. Hadiseleri zaman ve silsile içerisinde mütalaa edebilmek. Bu memurun Rabbaniye, yani hadisi şerifte vücudu haber verilenler, bu memurun Rabbaniye, Cenab-ı Hakk'ın memurları fiiliyatlarıyla ve amelleriyle de memuriyetlerini musaddık olurlar. Salabeti imaniyelerinin ve ihlaslarının aynedarlığını bizzat ifa ederler. Mertebe-i imanlarını fiilen izhar ederler. Ve ahlak-ı Muhammediyenin aleyhissalatü vesselam tam amili ve Mişvar-ı Ahmediyenin aleyhissalatü vesselam ve Hilye-i Nebeviyenin hakiki labisi olduklarını gösterirler. Hulasa amel ve ahlak bakımından ve sünnet-i nebeviye ittiba ve temessük cihetiyle ümmet-i Muhammed'e tam bir hüsnü misal olurlar ve mümune iktidar teşkil ederler. Biz böyle kabul ediyoruz. Onlar o devirde ümmetin başkanıdırlar. Hakikate davet eden önderidirler, mürşididirler. Mesela İmam-ı Rabbani bizim itikadımızda böyledir. Cenab-ı Hak tarafından öyle füyüzata mazhar edilmiş ki İmam-ı Rabbani harikulade tedrisatı, irşadi dersleriyle
Hindistan gibi bir yerde nice ehli imanın efendim huzuruna, saadetine vesile olmuş ve nice insanları tefsir eylemiş. Elbette İmam-ı Rabbani bu ümmete Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, bir ikramıdır. Biz böyle kabul ediyoruz. Bunların Kitabullah'ın tefsiri ve ahkam-ı diniyenin izahı ve zamanın fehmine ve mertebe-i ilmine göre tarz-ı tevcihi sadedinde yazdıkları eserler kendi tilkai nefislerinin ve kariye-i ulviyelerinin mahsuru değildir. Yani oturup bu mübarek, bu büyük müstesna şahsiyetler ben böyle düşünüyorum dememişler. Cenab-ı Hakk'ın onlara ilka ettiği bir nur ile onlar hizmete istihdam edilmişler. Cenab-ı Hak o ümmetin hastalıklarına onları hekim yapmış. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir marifet ile, bir nur ile onlar eserlerini telif etmişler. Binaenaleyh onlar hakikaten müstesna şahsiyettirler. Evet, kendi zeka ve irfanlarının neticesi değildir neşretikler eserler. Bunlar doğrudan doğruya menba vahy olan Zat-ı Fakir Risaletin manevi ilham ve telkinatıdır. Celcelutiye ve Mesnevi Şerif ve Fütuhul Gayb ve Emsal Asar hep bu nevidendir. Bu asar-ı kutsiye o zevat-ı alişan ancak tercüman hükmündedirler. Bu zevat-ı mukaddesenin o asar-ı bergüzidenin tanziminde ve tarz-ı beyanında bir hisseleri vardır. Yani bu zevat-ı kutsiye o mananın masarı, miratı ve mahkesi hükmündedirler. Fakat size hemen şunu izhar edeceğim ki o büyük şahsiyetlerde bulundukları zamanlarda o kadar kolay tanınmamışlardı. Çünkü büyük bir şahsiyet intifa ediyor. Volkan gibi bir ses veriyor. Binaenaleyh biz biliyoruz ki İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin sakalına tutarak ey bitacı herifler demişler. Biz biliyoruz ki İmam-ı Gazali sürgün edilmiş. Biz biliyoruz ki İmam-ı Rabbani mahkum edilmiş. Ve emsali büyük şahsiyetler bulundukları zamandaki nice kötü insanlarla mücadele etmişler. Ve o zamanda da kolay kolay o kadar tanınamamışlar. Fakat zaman geçince ümmet anlamış ki hakikaten onlar büyük idiler. O zaman demişler ki İmam-ı Gazali zamanının insanlar anlayamamış. Sadi Şirazi de zamanının insanlar anlayamamışlardı. Siz Bustani, siz Gülistan'ı tetkik eden Sadi Şirazi'nin hayatını tetkik ediniz, göreceksiniz ki sürgün edilmiş, hicret edilmiş, Bediüzzaman Hazretleri gibi nefredilmiş, esir hayatı yaşamış ve o zamanın insanlar onun kıymetini takdir edememişler. Bugün biz takdir ediyoruz Sadi Şirazi'nin kim olduğunu. Binaenaleyh Risale-i Nur'dan aldığımız tahkiki iman dersi o büyüklerin de kim olduğunu öğrenmeyi bize imandan gelen bir lezzet ile vermiştir. Binaenaleyh onları zaman ve mekanlar içerisindeki hizmetiyle tam takdir ediyoruz elhamdülillah. Binaenaleyh bu zevat-ı mukaddesenin o asar-ı bergüzidenin tanziminde neşrettikleri kitaplarında mesela Abdülkadir Geylani'nin Fütuhul Gaybı yahut İmam-ı Rabbani'nin Mektubatı yahut Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi-i Şerifi gibi asar-ı bergüzidenin tanziminde ve tarz-ı beyanında bir hisseleri vardır. Yani bu zevat-ı kutsiye o mananın masarı, miratı ve mahkesi hükmünde verirler. Risale-i Nur ve tercümanına gelince bu eseri alişanda şu külliyatta şimdiye kadar emsaline rastlanmamış bir feyz-i ulvi bir feyz ve bir kemal-i namütenahi mevcut olduğundan